Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'dan Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Haşim Akın imzalı Afrika'da Türk Çayı Eşliğinde Kardeşlik başlıklı yazıyı sunacağız. Bugün aylar önce bir ziyarette tanıştığımız sıra dışı bir dosta misafir olacağız. Geniş bir bahçenin içinde evi var. Bahçe girişinde her akşam yakılan ve etrafında bu ateşin şavkında Kur'an okuyan talebelerin özel dershanesi mevcut. Burası yıllardır hizmet veren yatılı bir Kur'an okulu. Bahçeye girdiğimizde bizi ev sahibinden önce burada uzun yıllardır okunan Kelam-ı İlahi'nin manevi havası karşılamıştı. Sekinetin indiği yerdi bizim için burası. O gün biz oturunca hemen minik bir mangal içinde ateş yakılıp ailesi tarafından misafirlere çay ikramı için hazır edilmişti. Ancak başka programlar nedeniyle ziyaretimizi kısa tutmak zorunda kalmıştık. Bu manevi atmosferde hem çay içmeyi hem de üstadla ruhu dindiren sohbeti daha sonra yasaklamıştık. Nihayet nasip bu hafta buluşmaktaymış. Cuma namazı sonrası hem hediyelerimizi takdim etmek hem de onun maneviyatının insan ruhunu kuşattığı bu münzevi medresesinde bir bardak çay içmek için ziyaretine gittik. Günlük gailelerin omuzlarımıza bu kadar ağır çöktüğü bir dünyada bambaşka bir hayat ve Kur'an aşkıyla dolu iman mücadelesini sizler için dinledik. Bir gün yolunuz bu topraklara düşerse burada ruhunuzu teskin etmek için daha uzun bir zamanı ayırabilirsiniz. Üstadım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Sizleri tanımak isteriz. Yetiştiğiniz ortam ve bu güzel hizmetler nasıl başladı? İsmim Said Odrego. Elimde bulunan kimlik kartına göre 1963 yılında doğmuşum. Ancak bunun doğru olma ihtimali yok, zira o yıllar Fransa'nın fiili işgal ve sömürüsünün devam ettiği dönem. Nüfusta kaydı olan herkes için hayat vergisi ödenir. Babalarımız da o yıllarda olabildiğince geç bildirirmiş doğumu. Ne kadar geç yazılırsa vergi o kadar az ödenecek. Bu nedenle muhtemelen yaşım en az 3 yaş daha küçük olarak kayda geçmiş olmalı. Babam rahmetli, İslam'ı seven bir insandı. Beni de buna uygun yetiştirmeye çalıştı. Tabii ki o dönemler ulaşımın, iletişimin çok zor olduğu bir devre. Benim çocukluğum ülkemizin sözde koloni olmaktan kurtulduğu ve özgürleştiği yıllara rastlar. Ancak uzun yıllar eski uygulamalar devam etti. Ben de bu zor şartlar içerisinde İslam'ı öğrenerek büyüdüm. Önce babamdan, sonra köyümden, daha sonra da diğer şehirlerden o günün şartlarında dini tedriste bulundum. Babam da benim bu talim ve tedrisat işlemlerinden uzak kalmamamı isterdi. Bu nedenle yaklaşık 22 yaşlarımda kendi imkanlarımla öğrenci yetiştirmeye başladım. Elbette burada her şey aynı şekilde mümbit değildir. Bizde İslami eğitimler eskiden daha çok Bobo Cilasu bölgesinde yoğundu. Bu nedenle ben de Bobo Cilasu yakınlarında bir köye yerleştim. Burada evimin bir köşesine yaptığım küçük odalarda öğrencilerim gece kaldılar, gündüz de ağaçların gölgesinde ders çalıştılar. Bunlar ziraat mevsiminde işlerde bana yardım ederlerdi. Akşamları da yaktığımız ateşin çevresinde beraberce Kur'an okurduk. Her yıl yaklaşık 40 kadar öğrencim olurdu burada. Elhamdülillah birçok öğrenci yetiştirdim. Bizim buralarda bu işleri yapanlar bundan, yani dini tedrisattan para kazanamaz. Aileler çocuğu için bize bir para vermez, veremez. Bu nedenle hem ailemin hem de bakımını üstlendiğim çocukların karnını doyuracak imkanı ben bulmak zorundayım. Bunun için yapılacak en kolay ve rahat iş ziraat yapmaktır. Mevsiminde çalışıp bunları depolarsanız diğer günlerde karnınızı doyurursunuz. Değilse işiniz zor. Bu nedenle biz burada hem ailemizle hem de yanımızda kalan öğrencilerle beraber çalışırız. Öğrenciler böylece aynı zamanda bu işleri de öğrenir. Fakat kaldığım o köydeki tarlalar benim değildi. 34 yıl kaldığım bu köyden ziraat yapmaya daha uygun bir köy bulmak için Dana köyüne geldim. 5 yıldır da burada aynı hizmete devam ediyorum. Şimdi de öğrencileriniz var mı? Bizim bu işler eskisi kadar rağbet görmüyor. Anne babaların ve çocukların eğitimden beklentileri değişti. Eğitim görecekleri okullar ve oranın şartları ile ilgili beklentiler de değişti. Bu nedenle şimdi 3 öğrencim var. Ancak ziraat mevsimi bitince, yani evlerindeki işler azalınca bana birkaç öğrenci daha gelecek. Bir ay sonra bahçemizde ateş yanacak ve etrafında Kur'an nidaları yükselecek inşallah. Bir gece buyurun yıldızların altında ateşin ışığıyla beraber Kur'an okuyalım. Biz alışkınız ama sizler için farklı olabilir. Ramazan'da geldiğimizde sizi bulamamıştık. Başka bir köye gitmişsiniz. Evet, öğrenci yetiştirmenin yanında uzun yıllardır Ramazan aylarında tefsir dersleri yaparız. Geçen yıllarda da köyümüzde tefsir dersleri yapmıştık. Bu senede başka bir köyden davet gelince oraya gittim. Buraya gelirken içimden geçtiğiniz yol üzerindeki bir köyde orası. Bize bu tefsir derslerinden bahseder misiniz? Nedir özelliği? Bildiğiniz gibi Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Sanırım Ramazan'ı yaşama ve bu ayı değerlendirme konusunda her bölgenin ayrı bir adeti vardır. Bizde de Ramazan'da mutlaka tefsir dersleri yapılır. Yıllardır bu gelenek devam eder. Elhamdülillah ben de gücüm nispetinde buna devam ediyorum. Bu Ramazan o köye nasip oldu. Ay boyu o köyde kaldım. Gün içinde belirli vakitleri belirledik. O vakitlerde kadın erkek Müslümanlar geldiler ve nasibi olan nasibi kadar dinledi. Ay boyunca Kur'an'ı hatmettik. Fatiha suresinden Nas suresine kadar bitirmek nasip oldu. Gerçekten mi? Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek mümkün oldu mu Ramazan'da? Bu çok harika bir durum. Elbette oldu hamdolsun. Takdir edersiniz ki her ayeti çok uzun açıklama imkanı olmayabilir. Ancak gün içinde buna ayırdığımız vakit uzundu. Gayretle devam ettik ve bitirdik. Zira Ramazan manevi bir beslenme mevsimidir. Kur'an da gönülleri besler. Yanımda köyün imamı ve müezzini ayetleri bazen bütün olarak bazen de kelime kelime okurlar. Ben de onu halkın anlayacağı şekilde morece olarak açıklarım. Bereketli oluyor hamdolsun. Bu arada büyükçe bir termosun içinde hazır bekleyen sıcak su geldi. Plastik bardaklar özenle yıkandı ve sallama çaylar ikram edildi. Bizim şeker kullanmıyor olmamız çok acayip geldi onlara. Bunun üzerine ayrı muhabbetler döndü. Zira onlar şekerin içine çay koyar. Bardaktan bardağa boşaltarak hem şekeri eritir hem çayı köpürtür ve soğutarak da içmiş olur. Yerel mangal çayı hakkımızı başka zamana sakladık. Bir daha gelmeye vesile olsun. Üstad, biz bugüne kadar birçok köye ziyaret yaptık. Köylerde görevli olan imam kardeşlerimizin bizlere birçok ikramı nasip oldu. Bunun dışında sizler gibi köylerin büyüklerini ve halkını da ziyaret ettik. Ancak sizden başka kimsenin çayını içmemiştik. Buranın manevi havası bizi yeniden buraya çekti. Elhamdülillah, buna çok sevindim. Bizleri birbirimize sevdiren Allah'a hamdolsun. O yol vermezse buluşamazdık, dilemese sevemezdik. Allah Burkina Faso'nun bu ücra köyünde bizlere Türk çayı göndermiş. Bunu gönderen ve bu hizmetlerin ulaşmasına vesile olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'den buraya kadar geldiniz, hem canınızla hem de mallarınızla burada Müslümanlara yardımcı oldunuz. Allah her adımınıza ayrı birer ecir versin. Her daim duacı olduğumuzu bilesiniz. Haşim Akın imzalı Afrika'da Türk çayı eşliğinde kardeşlik başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Murat Kaya imzalı Resulullah'ın müjdecisi Hazreti İsa Peygamber başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Meryem oğlu İsa aleyhisselam Rasullerin en büyükleri olan 5 Ulu'l-Azm peygamberden biridir. 15 surede 93 ayette zikredilir. Daha çok Âl-i İmran, Maide ve Meryem surelerinde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, dini tebliği, gösterdiği mucizeleri ve Allah katına yükseltilişi gibi konularla gündeme gelir. İsa aleyhisselam da diğer peygamberler gibi yaratılmış bir kuldur. Ona uluhiyet atfetmek, Rab olduğunu düşünmek kesinlikle yanlıştır. Kendisine Mesih denilmesi de Allah'ın dinini tebliğ için çok gezmesi, dokunarak hastaları iyileştirmesi, yağla meshedilmiş olarak doğması, dünyaya gelirken Cebrail aleyhisselamın kanadıyla dokunarak onu şeytandan koruması ve güzel yüzlü olması gibi sebeplerledir. Mucizevi bir şekilde babasız olarak dünyaya geldiği için yetimi Duhter-i İmran diye de anılmıştır. Melek, Hazreti Meryem'e gelerek bir oğlu olacağını müjdelemiş, daha sonra Allah ona ruhundan üflemiş ve Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya hamile kalmıştır. Müfessirlerin beyanına göre ruhun üflenmesi, Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'in gömleğinin yeniden üflemesi şeklinde olmuştur. Babasız doğmasına şaşıran ve bunu kabul etmek istemeyen insanlara karşı ikincil bir mucize göstererek kundakta konuşmuş, "Ben Allah'ın kuluyum, o bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selam banadır." demiştir. Allah Teala Hazreti İsa'ya semavi kitaplardan İncil'i vermiş ve onu mübarek kılmıştır. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. İsa aleyhisselam insanları bir olan Allah'a kulluğa çağırmış, Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmiş, kavmine namazı ve zekatı emretmiştir. İsa aleyhisselam şerefli, salih, tertemiz, mübarek bir insandı. Zamanındaki insanlara rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Kıyametin ilmi ve alemiydi. Ümmetine, "Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim." demişti. Bu müjdenin bugünkü İncil'lerde de bulunduğu Yuhanna İncil'indeki parakletin Ahmet anlamına geldiği ifade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onunla ilgili bazı bilgiler vermiştir. Her doğan bebeğe şeytanın mutlaka dokunduğunu, ancak Hazreti İsa'ya doğrudan değil de ancak perde arkasından dokunabildiğini, onun beşikteyken konuşan 3 bebekten biri olduğunu bildirmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü, İsa'nın da Allah'ın kulu ve Resulü olup Allah'ın Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve Allah'tan bir ruh olduğuna inanan kimseler cennete girecektir. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı methetmede aşırıya gitmişlerdir. Resulullah ümmetine onlar gibi yapmamalarını tembih etmiştir. Kıyamette İsa aleyhisselam şefaat için kendisine gelen insanları Resulullah'a gönderecektir. Hazreti İsa'ya en yakın kimse Resulullah'tır. Resulullah onu Miraç gecesi ikinci kat semada görmüş ve kırmızı benizli, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslü olduğunu bildirmiştir. Yahudiler Hazreti İsa'nın tebliğinden hoşlanmadılar ve onu öldürmek için tuzak kurdular. Ancak başarılı olamadılar. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. çarmıha gerdikleri kişi Hazreti İsa'nın yerini Yahudilere ve Roma makamlarına gösteren Yahuda İskaryot'tur. O esnada Allah Teala Hazreti İsa'yı semaya kaldırmış ve Yahuda'yı onun suretine büründürmüştür. Şeyh Galip, Hazreti İsa'nın semaya çıkışını da Peygamber Efendimizin müjdesine bağlayarak ne güzel söylemiştir. Tebşir için kudümün İsa, ta minberi çarha çıktı güya. İsa Mesih ruhu ve cesediyle birlikte Allah katına refolunmuş, kıyametten önce tekrar yeryüzüne gelecek ve bir müddet yaşadıktan sonra ruhu kabzolunacaktır. O daha önce Resulullah'ın geleceğini müjdelediği gibi Resulullah da onun geleceğini müjdelemiş ve şöyle buyurmuştur. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, yakında İsa bin Meryem adil bir hakem olarak gökten yere inecek, haçı kıracak, Hristiyanlığın hükümsüz olduğunu ilan edecek, domuzu öldürme emrini verecek, zimmilerden cizyeyi kaldıracak, din olarak sadece İslam kalacaktır. Ayilik teşkilatında önemli bir yeri olan Hazreti İsa, fütüvvetnamelerde boyacılık, ekmekçilik, ayakkabıcılık zanaatlarının piri olarak zikredilir. O, havarilerine şöyle demiştir. Ey yeryüzünün tuzları, sakın bozulmayın. Bir şey bozulacak olsa tuz onu korur. Ama tuz kokarsa onu ıslah edecek hiçbir şey yoktur. Nasıl ki denizin dalgaları üzerine ev yapamazsanız, işte dünyada aynen bunun gibidir. Sakın onu karar yeri edinmeyin. Değerli dinleyenlerimiz, Murat Kaya'nın kaleme aldığı Resulullah'ın müjdecisi Hazreti İsa Peygamber başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesi Dergi'de şimdi de Kulluğumuz Sadece Sanadır başlıklı Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı yazıyı paylaşacağız. Fatiha suresinin 5. ayetinde Rabbimiz sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz deriz. Kulluk edilecek ve yardım istenecek tek varlık Allah'tır. Çünkü kulun ibadetini kabul buyuracak ve istediklerini yapabilecek güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. İbadet kelimesinin dayandığı 3 kök vardır. Abede. Bir işi azim ve istekle yapmaktır. Ubudet tevazu göstermek, yüzü yere sürmektir. Ubudiyetse kulun Rabbine düzenli olarak belli şartlar çerçevesinde kulluk yapması, boyun büküp tazimde bulunmasıdır. Bunların toplamından ibadetin, itaat ve zilletle, udu ve huşu içinde büyük bir azim ve ısrarla Allah'a boyun eğmek olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer tanıma göre ibadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmak, ubudiyetse Allah'ın yaptığına razı olmaktır. Dini bir terim olarak ibadet, temiz bir niyetle mükafatını bekleyip Allah'a yakınlaşmayı arzu ederek kulluk yapmaktır. Allah'a ibadetimizi arz ederken yalnızca sanat diyerek Rabbimizi sözümüzün başına alıyoruz. Böylece bütün varlığımız da masivadan uzaklaşıp Allah'a yöneliyoruz. Uzaktan yakına geçerek adeta Allah'ı görürcesine bir ihsan kıvamı elde ediyoruz. Sadece ona kulluk edeceğimizi, ondan başkasına kulluk etmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Dolayısıyla kul ibadet ederken her şeyden önce Rabbine yönelmeli. Dikkat nazarlarını ona tahsis etmeli, sonra ibadetini yapmalıdır. Yaptığı ibadetin Rabbine kuvvetli ve şerefli bir bağlılık ve Allah'la kendi arasında kıymetli bir vuslat vesilesi olduğu şuuruna ermelidir. Burada ben ibadet ediyorum değil de biz ibadet ediyoruz diye çoğul sigası kullanılmıştır. Çünkü müminler kardeştirler, bir bütünün parçalarıdırlar. Dolayısıyla birbirlerine kardeşçe muamele etmeli ve ben değil, biz şuuruyla hareket etmelidirler. İslam dininin emrettiği çerçeve içinde fert ve toplum arasındaki dengeyi kurmalı ve korumalıdırlar. Müminleri ve İslam toplumunu birbirine bağlayan en önemli bağ bir Allah'a iman ve ona kulluktur. Bu kulluk bir cemaat neşvesi içinde yapılacaktır. Dolayısıyla burada cemaatle ibadete, özellikle cemaatle namaza dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Kulluğumuz Sadece Sanadır" başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de son olarak. Genç Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Kaçırdığınız programları ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.